Ayrım 56. Zehra, Karsten Nagel, sayfa 494. Nihayet mülteciler kurulu geri geldi. Yerlerine oturdular. Başkan elindeki kağıtları düzeltip hafifçe masaya vurdu. Elim cebimdeki tılsıma sıkıca yapıştı. Eğer iltica talebimiz kabul edilirse onu ayak bileğimde taşımaya karar verdim. Ormanda onu bana verirken onu gelecek için sakla. Paris ve tüm dünya için sakla diye önermişti Esma. Başkan okumaya başladı. Çevirmen çevirdi. İltica talebimiz reddedilmişti. Bu hemen ülkeden çıkmamız gerektiği anlamına geliyordu. Ancak daha fazla bilgi içeren ve ülkeden en geç hangi tarihte çıkış yapmamız gerektiğini söyleyen bir mektup da alacaktık. Kullanılan dil karışıktı. Bir kelimenin anlamı bazen ilk anlamından biraz sapıyordu. Görünen o ki, hemen sözcüğü, şimdi, şu anda anlamından çok durumun öneminin altını çizmek anlamındaydı. Ne var ki karar yanlış anlaşılacak gibi değildi. Anlamıyordum. Tüm o korkunçlukları anlatmıştım. Donduğumuzu, aç kaldığımızı, ormanda vahşi hayvan gibi kovalandığımızı, kuyudaki dedemi, babamın sakat bacağını ve evet annemin teşhis ettiği kanlı pantolonu da anımsamıştım. Evlerdeki yaşamı, gündüz, gece ve fırına atılan baby'yi, ailesini kurtarmak uğruna küçük oğlunun pipisini ısırıp koparan babayı ama nafile. Ağaçlarda ve kirişlerde sallanan kadın cesetlerini, çam ağacından kazıkların en tepesinde şişlenmiş gibi duran kesik başları. Düşmanın bizi alıp götürdüğü günü, birbirimizin terini yaladığımız ambar, buna rağmen insanların susuzluk, açlık, korku ve ızdıraptan ölüşünü, döven ve öldüren askerler ve paramiliter milisleri, televizyon ekibinin karşısında şeker verilen küçük çocukları, buldozerleri ve kamyonla geçerken Milena'nın delik deşik olmuş evinden yankılanan silah seslerini, anımsadığım kadarıyla yalnızca tek bir şeyden söz etmemiştim. Çünkü anneme asla kimseye anlatmayacağıma söz vermiştim. Şimdi dışarıda, büroda oturuyorduk. Annem ne ağladı ne de tek söz etti. Düşüncelerinin nerede olduğunu bilmiyordum. Avukat bir nefes almamız gerektiği kanısındaydı. Sonra durumumuzu açıklayacaktı. Durum ciddiydi ama çok fazla üzülmemeliydik. Çevirmen sağ işaret parmağıyla kol saatine tıklayıp zamanın dolduğuna dair bir uyarı yaptı. Gerçekten iyice kızmak üzereydi. Avukat başını sallayıp birkaç dakika gibi bir şeyler söyledi. Avukat işin aslına bakılırsa toplantının beklediği gibi gittiğini söyledi. Yasalar giderek sertleşmişti. Sürekli değişiklikler oluyordu ve yorumlama sorunu vardı. Ancak uygulama da sertti. Gelişme bu yöndeydi. Doğal olarak umut etmiş ama bize iltica hakkı tanınacağını beklememişti. Yabancılar İdaresi gibi mülteciler kurulu da iltica hakkı alabilmek için bizim Danimarka yabancılar yasasındaki gerekli koşulları yerine getirmediğimiz değerlendirmesini yapmıştı. İltica hakkı, kendi ülkelerinde kişisel olarak sistematik kovuşturmaya uğradığı kanıtlananlara tanınıyordu. Bu da kayıplarımıza ve yaşadıklarımıza rağmen annem ve benim için söz konusu değildi. Söz konusu olabilmesi için bir dizi oldukça sert şartların oluşması gerekiyordu. "Hangi şartlar?" diye soran sesimi işittim. Ama o kadar alçak sesliydi ki başkaları duymuş olamazdı. Çünkü tüm gücümü kurulda tüketmiştim. Daha önce sık sık olduğu gibi aklım başka yere kaydı. Nerede olduğumu bilmiyordum ama geldiğim noktada mutfak masasında gerçekleşen dayanılmaz olayla ilgili sırrımızı bozmak için dilimin yandığını fark ettim. "Hangi şartlar?" diye biraz daha yüksek sesle yineledim sorumu. Çevirmen çevirdi. Derin bir nefes aldım ve doğrudan avukata baktım. "Evet, örneğin insan kişisel olarak ve sistematik şekilde kovuşturmaya uğradığını kanıtlayacak. Örneğin politik sebeplerle hapsedilmek ve işkence görmek. Ama bu kanıtlanabilmeli. Rastlantısal şiddet ve kötülük geçerli değil. Açlık, soğuk, evsizlik veya başka bir gereksinim de değil." Annem ne olduğunu sordu. Onun elini tuttum. İltica hakkı tanınması için politik şiddet geçerliydi. Ama insan rastlantısal şiddet ve kötülüğe maruz kalırsa değildi. Anneme bir rastlantı sonucu tecavüz edilmişti ve bu geçerli bir sebep değildi. Bu tutum dünyadaki neredeyse diğer her şeyde olduğu gibi cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili bir şey olabilir miydi? Politik olarak aktif olanların çoğu erkekti ve hemen hemen tüm tecavüze uğrayanlar da kadın. Rastlantısal biçimde olmasaydı bile sonuçta bunun gerçekleştiğini nasıl kanıtlayacaktık? Her şeyi dolabın içinden görmüştüm ama elimde bir kamera yoktu. Film daha sonra annemin ve benim içimde banyo edilip bir fotoğrafa dönüştü. Şayet sistematik yapılmamışsa çevremizdeki insanların kafasının kesilmesi de geçerli bir sebep değildi. Ama insan çam ağaçlarının tepesinde şişe geçirilmiş gibi duran kesik kafaların sistematik olarak izlenip kesildiğini nasıl görebilirdi? Eğer bizim soydaşımız olan erkeklerden bazıları da diğerlerine karşı bu kadar zalimce davrandıysa ne olacaktı? Yalnızca savaştı mı diyecektik? Yine mi önemi yoktu? Tüm bu korkunçluğun ortasında yaşayamayacağımızı sebep anlayamıyorlar mıydı? Annem beni geri çağırmak için boğazını temizledi. Çevirmenin avukata bazı kağıtlar uzattığını gördüm. Avukat kağıtları aldı ancak çevirmenden konuşmayı bitirmesi için bir dakika daha istedi. Avukat Mülteciler Kurulu'nun iltica talebinin red kararına ilkesel olarak itiraz edilemeyeceğini açıkladı. Bunun anlamı bir Danimarka mahkemesinde verilen kararların aksine kurul kararının temyiz edilemediğiydi. Ama süreç henüz bitmemişti. Bizimkisi gibi davalarda annemin hastalığından dolayı insani ikamet izni başvurusunda bulunma imkanı vardı. Yalnızca bu başvuru Mülteciler Kurulu'na değil, ilgili bakanlığa yapılıyordu. Dosya doğrudan sorumlu bakana bağlı üst düzey devlet memurları tarafından değerlendirilip karara bağlanıyordu. Eğer uygun görürlerse geçici oturma izni alabilirdik. İşin aslına bakacak olursak şu anda umutsuzluğa kapılmak için bir sebep yoktu. Yine de bakanın insani ikamet iznini uyguladığı dosyaların pek de çok olmadığını belirtmek zorundaydı. Geçici oturma izni ne anlama geliyor diye sordum, yani somut olarak. Çevirmen gırtlağını temizleyip artık gitmesi gerektiğini söyledi. Avukat yavaş hareketlerle bir tükenmez kalem çıkardı ve bu arada yanıt verdi. Geçici olan süresi sınırlı oturma izniyle aynıydı. Sınırsız zamanın karşıtı diye ekledi çevirmen kendi kendine. Avukat çevirmenin kağıtlarını imzaladı. Çevirmen bana ve anneme başını sallayarak veda etti. İki erkek ayağa kalkıp tokalaştılar. Mutlaka daha önce de görüşmüşlerdi. Çevirmen gitti. Doğrudan bana anlatın dedim avukata. Yeniden oturdu. Çevirmen gözden kaybolurken dört kişilik bir Arap aile içeriye girerek oturdular. Annem ve benim kadar gergin görünüyorlardı. Ne söylememi istiyorsun diye sordu avukat. Çoğunu anlıyorum. Evet ama bilmek istediğin nedir? Hepsi bizim durumumuz. Avukat bugünden itibaren artık işin içinde olmadığını açıkladı. İlgi eksikliğinden değil ama avukat atama sistemi böyleydi. Aslında şu anda konuşurken bile kendisine yapılan ödemeye göre fazla zaman harcıyordu. Üstelik artık bir avukata gereksinimiz yoktu. Bundan sonra dava görece kolay olacaktı. Gayet basitti. Ya insani ikamet izni alacaktık ya da alamayacaktık. Sadece Yabancılar Dairesi ve özellikle de İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek yazılardaki talimatları izleyecektik. Durumumuzu anlatan bazı mektuplar yazıp çektiklerimizi gösteren belgeleri ekleyecektik. Nasıl belgeler diye sordum. Örneğin annenin hastalığı, anlıyor musun dedi avukat. Başımla onaylayıp evet dedim. Annem de beni izleyip o da başını sallamaya başladı. Yalnızca bir engel var diye devam etti avukat. İnsani ikamet izni başvurusunun kural olarak ülke dışına çıkma emrini erteleme gücü yok. Bunun anlamı ne? Avukat iskemleye yalnızca ilişerek oturduğu için önce öne sonra arkaya doğru kaydı. Anlamı, insani ikamet izni başvurunuz incelenirken burada kalmamalısınız. O zaman nerede kalacağız? Bu süreçte geri döneceksiniz, dosyanıza karara bağlanana kadar. Gidemeyiz dedim korkuyla. Eğer lehinize karar verilirse yeniden gelmenize izin verilir. Hayır, geriye gidemeyiz, olamaz diye bağırdım. Sakin ol dedi avukat ve yatışmam için kollarını kaldırıp işaret etti. Söylemesi yapmaktan kolaydı. Kafamda her şey dönüp duruyordu. Danimarka tüm korkunçluklar, kurul ve yalnızca benim için nefes alan annem. Kendi sıralarını bekleyen Arapları korkutmuştum. Avukatın da kabahati yoktu şüphesiz. Mücadele edip kendimi toparladım, alçak sesle devam etti. Genellikle daha önce de söylediğim gibi alacağınız mektupta belirtilen ülke dışına çıkma tarihinin yürürlüğe girmesine kadar birkaç hafta geçer. Dosya incelenirken çok özel ve belgelenmiş durumlarda sınır dışı emri için istisna yapılabilir. Özellikle sağlık bakımından tamamen sorumsuzca bir durum yani hayati tehlike söz konusuysa. Psikiyatrideki uzman doktorla konuşmakta acele edin. Tüm durumu ona anlatmayı unutmayın. Yoksa, evet, geriye yalnızca basın kalıyor. Onların da başlarında zaten o kadar çok olay var ki dikkat çekmek zor. Psikiyatra odaklanın. Kafka ve Bibi. Annemin psikiyatrına gittik. Oradan yeni bir doktor raporu ve ilaç tedarikiyle döndük. Ardından zaman ve haplar birbiri içinde örülüp hem annemin hem de benim üzerime devasa bir yorgan gibi çöktü. Bir kez daha kaybolduk. Gelip üzerimizdeki yorganı kaldıran Bayan Nielsen oldu. Bir gün gözünde kemik çerçeveli gözlükleriyle kurul kararından sonra aldığımız ve annemin ülkeden gönülsüzce çıkışımızı bizi kapının önüne koydular diye adlandırdığı mektuba bakıp odamızın ortasında oturdu. Bayan Nielsen mektubu okurken yataktan daha fazla kilo aldığını fark ettim. Görünen o ki zayıflama kürü fayda etmemişti. Gözleri yorgundu. Yüzünde de yıpranmış bir ifade vardı. Buna rağmen her noktanın üzerinde itinayla duruyordu. Mektubu sonuna kadar okumayı bitirdikten ve büyük bir bardak su içtikten sonra cep telefonundan birisini arayıp hattın diğer ucundaki kişiyle yüksek sesli uzun bir görüşme yaptı. Bir saat sonra üçümüz birden kentin merkezindeki Stroget Yaya Caddesi üzerinde Gabi gibi gönüllü çalışan emekli bir hukukçunun bürosunda oturuyorduk. Anlaşılır bir diksiyonu olan zayıf bir adamdı. Bizi karşılar karşılamaz biraz öne eğik yürüdüğünü ve çalışma masasının arkasında bir baston durduğunu gördüm. Sırtından rahatsız olduğunu düşündüm. Hem annemi hem de kendimi danca takdim edip bu dilde konuşmayı tercih ettiğimi söyledim. Bunu hemen kabul etti. Ardından çalışma masasının çevresinde oturmamızı rica etti. Bayan Nielsen hukukçunun yanına oturdu ve adam çok ince olduğu için birden gözüme dev gibi göründü. Annem ve ben masanın diğer tarafında oturduk. Konuşma bizim iltica istemimizin reddi ve sınır dışı edilmemiz, bakanlığın hümaniter oturma izni verme olanağı üzerinde devam etti. Gönüllü çalışan hukukçu ve aslında bu tip işlere hiç karışmaması gereken Bayan Nielsen uygulamada yapılacak işleri üstlendi. Kolaylık olsun diye ben daha önceden mektubunuzu ilettim dedi Bayan Nielsen. Bende tüm bilgiler var. Ne yazılması gerektiğini biliyorum ve şimdi hızlı hareket etmemiz gerekir. Rahatlamıştım. Yazmam gereken mektup düşüncesi kurul toplantısından beri beni eve, yorganın altına kadar izlemiş, tenime ve nefesime işlemişti. Sözlü olarak gerek İngilizce gerekse danca ifadem epey gelişmişti ancak yazılı dilde hala kaygan zemindeydi ve bu önemli mektubu yazarken düşmekten korkuyordum. Emekli hukukçu, gözünüze lif sokmak istemem gibi bir deyim kullandı ve deyimin tam anlamını bilmediğim halde bana biraz korkunç geldi. Bununla birlikte söylemek istediği, önce işin iyi yanına bakmamız gerektiğiydi. Dosyamız incelenirken sınır dışı edilme emrini kaldırtacağından ve Danimarka'da kalabileceğimizden oldukça emindi. Yine de sorun bununla çözülmüyordu. Size günümüz Danimarka gerçeğini biraz açıklamak zorundayım diyerek gerçeği anladığımıza emin olmak için annem ve bana baktı. Devam et lütfen dedi Bayan Nielsen. Mesele ne Danimarka'nın ne de diğer Avrupa ülkelerinin artık daha fazla Yugoslav mülteci istemesi ve yetkililerin son derece sertleşmeleri. Bir yanda yasama ve yasaların sonsuz sertliği var. Öte yanda bizzat bu yasaların uygulaması bir başka deyimle yorumlanması. Yorumlama mı diye yineledim ve asıl avukatımızın da kısaca bu sözcüğü kullandığını anımsadım. Evet, biliyorsun yorumlama dedi hukukçu ve bir biçimde açıklama aradı. Bir yasa metni bile kimi zaman değişik yorumlamalara açıktır. Başımı salladım. Sözcüğü başka durumlardan da biliyordum. Dini bir metin kimin okuduğuna bağlı olarak değişik şekillerde yorumlanabilirdi. İslam dininde Kur'an'ın bazı kısımlarının doğru yorumlanması konusunda ulemalar hararetle tartışıyorlardı. Danca da bu kelimeyi bazı insanların İncil'i şeytanın ta kendisiymiş gibi okuduğunu ifade eden bir deyimde duymuştum. Belki Danimarka mülteciler yasası Kur'an veya İncil'le akrabaydı. Her nasılsa tüm yasa ve kuralların anlamı konusunda sık sık tartışılıyordu. Televizyonda bir gün bir politikacı tepki gösterip, "Kendimin de oy verdiği bu yasanın amacı asla bu değildir," demişti. Hukukçu konuşmasını sürdürdü. Her şey ve herkesten kuşkulanılıp en küçük ayrıntıya kadar araştırılıp incelendi. Sizin durumunuzda görünen o ki, kurul üyelerinin çoğunluğu verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan %100 emin olamamışlar. Şayet en ufak bir şüphe varsa bu sistemin lehine işler. Çünkü biz mülteci davalarında karşıt kanıt sunma ilkesiyle çalışıyoruz. Bunu anlayabiliyor musunuz? Asıl hukuk sisteminde bu asla olamaz. Ancak maalesef bizim mülteci davaları esas mahkemelerde görülmüyor. Ama paralel bir, evet, kanımca buna hukuk düzeni demek de fazla olur ya. Danimarka'da mesele artık hak ve mantıkla değil, politikayla ilgili. Sürekli ensesinde olunmasına pek fazla insan dayanamaz. Yüksek ve adil hakimler ve hatta kurul üyeleri bile. Üzgünüm. Ülkemiz her zaman böyle değildi. Gerçekten bu durumdan utandığım için bugün burada oturuyorum. Ancak söylediğim gibi, ya kurul üyelerinin çoğunluğu size inanmamışlar ya da şu anda yazılı ve o gün yorumlanan iltica kurallarındaki koşulları yerine getirmiyorsunuz. Ama hala bir takım olanaklar var değil mi? Dedi Bayan Niyas'ın. Hukukçunun ayrıntılara girmeden pratiğe yönelmesini eliyle işaret ederek. Hukukçu, avukatın insani ikamet iznine ilişkin açıklamalarını yineleyip ayrıntılarıyla anlattı. Bu tür oturma izni maalesef süresi sınırlı ve tekrar tekrar yenilenmesi gereken bir izindi. Tabii şayet beklemekten bıkıp umutsuzluğa kapılır ve kendi kendimize ortadan kaybolmazsak. Dayanırsak ve şansımız yaver giderse dava uzun yıllar sürebilirdi. Sonunda en iyi ihtimalle süresi sınırsız hale gelebilirdi. Ardından yabancılar dairesine gönderilirdi. Orada bir dizi resmi koşulu, örneğin suç işlemiş miyiz veya kamu borcumuz var mı, yerine getirip getirmediğimiz kontrol edilecekti. Yabancılar dairesi bu noktada yeşil ışık yaktığı takdirde sürekli oturma izni için başvurabilirdik. Ancak hukukçu, sistemde bu kadar ilerleme şansımızın pek mümkün olmadığı konusunda bizi uyarmak zorundaydı. Politikanın rüzgarları tersten esiyor. Hukukçu konuşmasını sürdürmeden önce bir nefes aldı. Diyelim ki sonunda insani ikamet izni almayı başardınız. Ama bu aslında oldukça saçma bir izin. Açıkladığım gibi izin süreleri fazla uzun değil. Sürekli yenilenecek ve her başvurunuzda sağlık durumunuzdaki gelişmeyi gösteren belgeleri ekleyeceksiniz. Ama en kötüsü bu da değil. Süresi sınırlı insani ikamet izni sizin hastalığınız ve geri gönderilmenizin sağlığa aykırı veya hayati tehlike taşıması sebebiyle verilecek. Yani süresi sınırsız bir oturma iznine başvurmak için bekleyeceğiniz zaman boyunca iyileşmemeniz gerekir. Ne kadar başarılı bir tedavi görürseniz görün, sağlığınızın daha iyiye gitmemesi gerekir. Yoksa iş biter. Anladınız mı? 56. ayrımın sonu. Sayfa 502.